أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dinleyiciler, bugünkü El-Esmaül Husna programımızda Rabbimizin güzel isimlerinden 85. isim olan Zülcelal vel İkram ismini, daha sonra 86. ismi El-Muksit ismini, İnşallah vaktimiz yeterli olursa 87. isim El-Cami'a isimlerini öğrenmeye çalışacağız inşallah. Birinci ismimiz Zülcelali vel-İkram ismidir. Kur'an-ı Kerim'de bu isim, Rabbimizin bu güzel ismi iki kez zikredilmektedir. İkisi de Rahman suresinde geçmektedir. Bismillah. Kullu men aleyha fân. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ Yeryüzünde bulunan her şey, canlı veya cansız her şey fani olacaktır, yok olacaktır. Ama sadece ve sadece celal ve ikram sahibi olan Allah-u Teala'nın, Rabbinin zatı bakidir. Onun dışında her şey yok olacaktır. İşte Rabbimiz burada kendi gücünü, Rahman özelliğini anlatırken Rahman suresinde, yeryüzünde bulunan her şeyin, her akıl sahibinin yok olacağını, sadece ve sadece kendi zatının baki kalacağını, kendisinin de celal ve ikram sahibi olduğunu bize anlatıyor. Rahman suresinin 78. ayetinde de yine Rabbimiz celal ve ikram isminden bahsederken şöyle buyuruyor. Tebârakesmu rabbike zil celal vel ikram. Celal ve ikram sahibi olan senin Rabbinin adı ne mübarektir, ne bereketlidir. Celal kelimesi, büyüklük, yücelik, ululuk, azamet sahibi, yüce ve münezzeh olmak gibi anlamlara gelmektedir. İstilah olarak, lügat olarak, kelime olarak manası bu anlamlarda kullanılmaktadır. Daha önce Rabbimizin isimlerinden El-Celil ismini öğrenmiştik. Rabbimizin El-Celil ismi de Celal kelimesinden, bu kökten türemiştir. Allah'ın Celal ismi, hiçbir kayıt ve şart ve kıyas kabul etmeksizin Allah'ın azametini anlatır. Yani El-Celal, Rabbimiz büyüktür, Rabbimiz yücedir, ululuk sahibidir, azamet sahibidir, münezzehtir ama bu yüceliğinde, bu büyüklüğünde, bu azametinde kesinlikle hiçbir kayıt yoktur, hiçbir şart yoktur. Ayrıca Rabbimizin büyüklüğü, Rabbimizin yüceliği hiçbir zaman kıyas kabul etmez. Bugün bazı insanlar kendilerini celal olarak nitelendirebilirler veya bazı kimselere bu tür vasıflar verilebilir. Bazı makamlara, bazı şeylere celal özelliği verilebilir birileri tarafından. Ama hiçbir zaman bunlar kendi başlarına celal değildir. Hiçbir zaman bunlar el-celil olamazlar. Çünkü insanın yaşaması, var olması, yüce olması, ulu olması tamamen Allah'a bağımlıdır insanlar. Allah olmasa kesinlikle hiçbir kimse yüce olamaz. Allah'la bağlantısı olmayan, Allah'la irtibatı olmayan hiçbir şey ve hiçbir kimse celal özelliğine sahip değildir. İnsanların azametlikleri sadece ve sadece Allah'la alakalıdır, Allah'la bağlantılıdır. Rabbimiz Es-Samed'dir. Hiçbir kimseye muhtaç değildir ama bütün insanlar, bütün her şey Allah'a muhtaçtır. İnsanlar veya diğer varlıklar hayatiyetlerini, varlıklarını devam ettirebilmek için kesinlikle Allah'a muhtaçtırlar. Bundan dolayı Rabbimizin El-Celal özelliği, El-Celil özelliği hiçbir kimseye, hiçbir makama, hiçbir mevkiye veya hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kayıtsız ve şartsız, kıyassız olarak ancak ve ancak Allah'a mahsustur, Allah'a aittir. Yine Rabbimizin Celal ismi, El-Celil ismi, Allah'ın sıfat, fiil, emir ve yasaklarının yüceliğini ifade eder. Yani Rabbimizin sadece ismi Celal özelliğine sahip değildir. Rabbimizin bütün sıfatları Celal özelliğine sahiptir. Rabbimiz bütün sıfatlarıyla kendisini anlattığı sıfatlarında büyüklük sahibidir, yücelik sahibidir, ululuk ve azamet sahibidir. Rabbimiz her türlü beşeri özelliklerden, insani zaaflardan tamamen münezzehtir, uzaktır. Yine Rabbimizin bütün fiilleri Rabbimizin tamamen celal özelliğine sahiptir. Rabbimiz yaptığı her şeyi güzel yapar. Bütün fiilleri mükemmeldir. Hiçbir kimse Rabbimizin fiillerini yapamaz. Bu konuda Rabbimizle kıyas edilemez. Kıyas edilmesi bile mümkün değildir. Sonra Rabbimizin emirlerine baktığımız zaman Rabbimizin emirleri de celal özelliğine sahiptir. En güzel emirler, en uygun, en adaletli, en dengeli emirler Rabbimizin emirleridir. İnsanın bireysel hayatı, toplumsal hayatı ve sosyal hayatı ile alakalı en güzel, en dengeli ve adaletli emirler Rabbimizin emirleridir. İnsanların emirlerine baktığımız zaman hiçbir zaman onların celal özelliğine sahip olmadığını göreceğiz. Ayrıca Rabbimizin yasaklarını, nehilerini de veya haram saydığı şeyleri de incelediğimiz zaman gerçekten onların da celal özelliğine sahip olduğunu göreceğiz. Rabbimiz yasaklarken de celal ismiyle beraber yasaklamıştır. Rabbimizin yasaklamasında da bir yücelik vardır, bir azamet vardır, bir büyüklük, ululuk vardır ve münezzehlik vardır. İnsanların mutlu olması için Rabbimiz neler yasak olması gerekiyorsa, neler yapılmaması gerekiyorsa Rabbimiz onları güzelce yasaklamış, yüceliğini, celal özelliğini, El Celil ismi şerifini böylece ortaya koymuştur. Allah-u Teala kendisi celaldır, celildir, yücedir, yücelik sahibidir, uludur, azamet sahibidir, büyüktür ve münezzehtir Rabbimiz. Bununla beraber iclal özelliğine de sahiptir Rabbimiz. Ne demek iclal? Yani hem kendisi celal sahibidir hem de başkalarına yücelik, büyüklük verme özelliğine, ululuk verme özelliğine de Rabbimiz sahiptir. Hem kendisi celaldir hem de başka kimselere celal özelliğini, El Celil özelliğini Rabbimiz verir. Rabbimizin iclal etmediği, Rabbimizin büyüklemediği, Rabbimizin şeref ve izzet vermediği hiçbir şey ve hiçbir kimse kesinlikle izzetli değildir, celil olamaz. İslami kaynaklarda, İslami eserlerde Rabbimizin Allah isminden sonra ona saygı ifadesi olarak Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Celle ve Ala, Azze ve Celle gibi ifadeleri görmekteyiz. Bunların hepsi Rabbimizin bu ismi yani El Celal özelliğinden, El Celal kelimesinden türemiştir. Bunun türevleridir. Bunların hepsi Rabbimizin yüceliğini, Rabbimizin büyüklüğünü, şeref sahibi olduğunu, eksikliklerden, noksanlıklardan uzak olduğunu ortaya koyar. İşte Allah-u Teala celal sahibidir. Celal sahibi olan Allah bakidir. Onun dışındaki her şey fanidir. Celal sahibi olan Allah-u Teala'nın ismi bereketlidir, mübarektir. Allah'ın isminin dışında hiçbir isimde bereket yoktur, mübareklik yoktur. Mübarek olmayı, bereketli olmayı ancak ve ancak Allah belirler. Allah'ın belirlediği şeyler mübarektir. Allah'ın belirlemediği şeylere insanların mübarek demeleri doğru değildir. Deseler bile Müslümanlar böyle şeyleri mübarek olarak kabul etmezler. Zülcelali vel İkram isminin ikinci bölümü İkram bölümüdür. Rabbimiz ikram sahibidir, kerem sahibidir. Daha önce El-Kerim ismini öğrenmiştik. Rabbimizin El-Kerim ismi de bu kelimeden, ikram kelimesinden türemiştir. İkram, hiçbir karşılık beklemeksizin veren, ihsan eden anlamında kullanılmaktadır. Allah, kitabında kendisini, Kur'an'ı, yüce arşını, Cebrail'i, cennet nimetlerini ve ahirette vereceği ecirleri, mükafatları El-Kerim ismiyle Rabbimiz vasıflandırmıştır. O halde El-Kerim ismi karşılık beklemeksizin, herhangi bir ücret beklemeksizin veren ve verdikten sonra da herhangi bir beklenti içerisinde olmayan anlamında kullanılıyor. İhsanı bol olan, ihsanında herhangi bir sınır ve had olmayan anlamındadır. Rabbimiz İkram ederken hem bu dünyada hem de ahirette ikram eder. Rabbimizin ikramında herhangi bir sınır yoktur. Sonra Rabbimiz ikram ederken insanların görmediği, gözlerinin görmediği, kulaklarının duymadığı, insanların aklından ve hayalinden, gönüllerinden dahi geçiremeyeceği güzel mükafatları Rabbimiz verir, ikram özelliğiyle, El-Kerim ismiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen Kur'an ayetlerinde Rabbimiz kendisinin El-İkram özelliğinden bahseder. İkra ve Rabbukel Ekram. Oku, Rabbin ikram sahibidir, kerem sahibidir, lütuf sahibidir. İkram kelimesi, keremin kemal derecesini ifade eder. Yani Rabbimiz öyle ikram sahibidir ki, bu konuda kemal, olgunluk ve zirve sahibidir. Yani Rabbimizin ikramı gibi hiçbir kimse ikram edemez. Belki bazı insanlar ikram ederler, biz de ikram ederiz bazı şeyleri. Ama Allah-u Teala'nın ikramıyla kulların ikramı asla kıyas kabul etmez. Rabbimiz herhangi bir kayda, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ikram eder, lütuflarda bulunur kulları üzerine ve Rabbimizin en büyük ikramı da zaten Kitab-ı Kerim'idir, Kur'an'ıdır. Allah-u Teala Kur'an'ı okumamızı emrediyor bize. Biz Kur'an'ı okumakla Rabbimizin ikramına, Rabbimizin kerametine sahip olacağız. Rabbim bize ikram edecektir. El-Kerim ismiyle bize kerametler verecektir. Kullarına sayılamayacak kadar nimetler veren, inkar ve nankörlüklerine rağmen kulları cezalandırmakta acele etmeyen, tevbeleri kabul eden anlamına da geliyor El-İkram kelimesi. Allah öyle nimetler verir ki, gayr-ı memnun, yani insanlar tasavvur bile edemezler. İnsanlar düşünemezler bile. İnsanların hayalleri bile bunu kuşatamaz. Hayal güçlerinin dışında, üstünde, fevkinde Rabbimiz nimetler verir. Kafirler, münafıklar, müşrikler, günahkarlar, mücrimler, her ne kadar inkarlarına ve nankörlüklerine devam etseler de, Allah onlara lütuflarına devam eder. Allah ihsanını onlara gönderir, Allah nimetlerini devam ettirir. Allah el-ikram özelliğiyle onlara ikram eder ama kullarının bir kısmı bunu idrak edemezler, kavrayamazlar, şükrünü ifa edemezler. Ayrıca kendisini inkar eden, kendisine karşı nankörlükte bulunan kullarına karşı Allah-u Teala cezalandırma konusunda da acele etmez. Allah kesinlikle hiçbir günahkarı ihmal etmez, imhar eder, onlara süre tanır, mühlet verir. فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا Allah kafirleri biraz bekletir, biraz onlara mühlet verir ama daha sonra Allah-u Teala onları yakalar. اِنَّ بَدْشَ رَبِّكَ لَشَد۪يدٍ Çünkü Allah'ın yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Zannetmeyelim ki Allah-u Teala bazı kafirlere, bazı zalimlere fırsat tanıyor. Onları ihmal ediyor, onların durumlarından habersizdir. Allah-u Teala onlara göz yumuyor zannetmeyelim. Veya mazlumların sıkıntı çekmesinden, eza görmesinden, işkence çekmesinden Allah-u Teala zevk almıyor kesinlikle. Ama Allah onlara mühlet tanıyor. Acaba akıllanır mı diye veyahut da müminlerin Allah cevherlerini temizlemeye çalışıyor. Onların kalplerindeki bir takım pisliklerin, pislik kalıntılarının gitmesini istiyor. Böylelikle cevherlerinin, madenlerinin gerçek mahiyeti, gerçek madenleri ortaya çıksın diyor Rabbimiz. Fırsatı böylece tanıyor. Allah-u Teala kendisi ikram sahibidir. Müminlerin de ikram sahibi olmasını ister. Mesela komşuya ikram edilmesini, misafire ikram edilmesini ister Allah-u Teala. Kendi kerametinden, kendi ikramından bizlerin de aynı özelliğe sahip olmasını, komşularımıza, yakınlarımıza ikramda bulunmamızı emreder Allah-u Teala. Yine yetimlere ikramı da Fecr suresinin 17. ayet-i kerimesinde Rabbimiz emreder bize. Kella bella tükrimun el yetim. Hayır, siz yetimlere ikram etmiyorsunuz diyerek yetimlere ikram etmeyi Rabbimiz bize emrediyor. Birini veya bir şeyi kerim kılmak, kerametli kılmak ancak ve ancak Allah'a mahsustur. Mesela Rabbimiz Abese suresinin 13. ayet-i kerimesinde Kur'an sayfalarını kerim olarak, kerametli olarak, kerim kılınmış, bereketli kılınmış, mübarek kılınmış olarak nitelendirir. Suhufun mukarrame, şerefli sayfalar, ikramlı sayfalar anlamında kullanmaktadır. Yine Enbiya suresinin 26. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz meleklerini vasfederken ibadun mukramun, onlar ikram sahibi kullardır diyerek meleklerini de ikram sahibi olarak nitelendirmektedir. Rabbimiz Zülcelali vel İkram'dır. Celal ve ikram sahibidir. En güzel özellikler, en güzel vasıflar, en güzel fiiller, en güzel emirler, en güzel yasaklamalar Rabbimize aittir. Ululuk, yücelik, azamet ve münezzeh olmak, beşeri özelliklerden, zaaflardan, bir takım gafletlerden, unutmadan, yanlış yapmadan, hata yapmadan Rabbimiz tamamen uzaktır. Rabbimiz ikram sahibidir. Kendi yolunda çalışan kullarına Allah ikram eder. Allah-u Teala'nın ikramı iki boyutludur. Dünya boyutu vardır, ahiret boyutu vardır. Biz dünyada Rabbimizin yolundan yürürsek, Rabbimizin kitabı kerimine sımsıkı sarılırsak, Rabbimiz de ikramını dünyada bize göndermeye başlayacaktır. Devam edecektir Rabbimizin ikramı, ahirette de devam edecektir. Çünkü Allah-u Teala el-ikram özelliğine sahiptir. Bu el-ikram özelliğiyle, el-kerim ismiyle lütuflarını, ihsanlarını bize göndermeye devam edecektir. Yeter ki biz Allah'ın en büyük ikramı olan Kur'an'a sımsıkı sarılalım, onun yolundan gidelim, Rabbimizin adını yüceltmeye çalışalım. Zülcelal vel İkram isminden sonra bize düşen görev, Allah'tan başka celal sahibi hiçbir kimseyi kabul etmeyeceğiz. İclal etme özelliği, yüce kılma, ulu kılma, azamet sahibi kılma özelliği ancak ve ancak Allah'a aittir. Allah'tan başka hiçbir kimse izzet ve şeref veremez. İzzet ve şerefi ancak ve ancak Allah'ta arayacağız, Allah'ın kitabına uymakta, Allah'ın peygamberine tabi olmakta arayacağız. Yine Rabbimizin El-Kerim ismini öğrenirken, İkram ismini öğrenirken, Allah'ın kitabını bol bol okuyacağız, anlamaya çalışacağız, hayatımızda uygulamaya çalışacağız, başkalarının da uygulaması için onlara uyarıda ve nasihatta bulunmaya devam edeceğiz. Ayrıca Rabbimizin bize ikramımızı göstermemizi istediği yetimlere de yardımcı olacağız. Özellikle zalimlerin çok olduğu, insanların birbirlerini sömürmeye çalıştığı günlerde, kapitalizmin insanları inim inim inlettiği günde, işte biz yetimlerin elinden tutacağız, onların başını okşayacağız. Böylelikle Rabbimizin emrini yerine getirmiş olacağız, yetimlere ikramlarda bulunmuş olacağız. İnsanlara ikram ederken, Rabbimizin ikram ettiği gibi Kur'an ayetleri de ikram edeceğiz. Peygamberimizin hadislerini de ikram edeceğiz. Misafirlerimize sadece onların midelerine yönelik ikramlarda bulunmayacağız. Onların kalplerine ve kafalarına uygun ikramlarda bulunacağız. Onları böylelikle Rabbimizin el-kerim ve ikram özelliğiyle karşılaştıracağız inşallah. Bugünkü öğreneceğimiz Rabbimizin 86. ismi El-Muksit ismidir. El-Muksit kelimesi kıst kelimesinden türetilmiş olan bir isimdir. Kıst kelimesi lügat anlamı olarak Arapçada nasip anlamına geliyor. Bir de adalet, gerçeğe uygun hareket etmek veya gerçeğe uygun hükmetmek, doğru yolu izlemek, dengeli olmak, dengeli hareket etmek veya denge anlamlarında kullanılmaktadır. Rabbimizin El-Adil ismi vardı. Daha önce onu öğrenmiştik. Ama bu El-Muksit ismi burada 86. isim olarak meşhur hadisimizde Tirmizi hadisinde zikredilmektedir. El-Muksit kelimesi adaletin kemal noktasını ifade eder. Yani El-Adil isminden daha üstündür. Anlam olarak daha geniştir. Adalet kelimesinin bir üst özelliğidir. Bundan dolayı El-Muksit ismi adalet isminden, adil isminden biraz daha geniştir. Allah-u Teala hayatın her safhasında, her merhalesinde, her aşamasında adaletle davranmayı Kur'an-ı Kerim'de övmektedir. Adaletle davranan insanları Rabbimiz sevmektedir ve övmektedir. Maide suresinin 42. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur: وَاِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Eğer insanlar sana müracaat ederler, senin hakem olman için, hükmetmen için sana gelirlerse, onların arasında kıst ile, yani adaletle, denge ile, gerçeğe uygun bir şekilde hükmet. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ. Allah, adaletli davrananları, Allah dengeli karar verenleri, gerçeğe uygun bir şekilde hükmedenleri, doğru yolu izleyenleri Allah sever. Bir de kıst kelimesi Arap dilinde ezdaat denen, yani iki tane anlamı olan bir kelimedir. Yani iki zıt anlama gelen bir özelliği vardır bu kelimenin. Hem zulüm anlamına geliyor hem de adalet anlamına geliyor kıst kelimesi. Mesela Cin suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu kelimenin zıt anlamı da kullanılmaktadır. وَاَمَّا الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا Kasıtuna gelince, yani yoldan sapanlar, zulmedenler, adaletten sapanlar, bunlara gelince, bunlar cehennemin odunu olacaklardır, buyuruyor Rabbimiz. Kıst kelimesinin eşitlik olarak tercüme edilmesi doğru değildir. Kıst kelimesinin anlamını tam manasıyla eşitlik kelimesi karşılamamaktadır. Çünkü eşitlik adaleti, adaletin karşılığı değildir. Her eşit olan şey adil değildir. Bazen eşitlik adaleti ifade etmeyebilir. Eşitliği savunmak, adaleti savunmak anlamına gelmemektedir. Her eşit davranış adil olmayabilir. Eşit olarak mesela kadın ve erkek eşitliği dediğimiz zaman bunun her zaman adil olması gerekmez. Veya iki işçiye eşit bir şekilde ücret vermek onu o konuda adaleti sağladığımızı ifade etmez. Her zaman adil olmayabilir. Bütün insanlara eşit bir şekilde karşılık vermek her zaman adil olmayabilir. İnsanlara eşit bir şekilde davranmak her zaman adil olmayabilir. Bundan dolayı eşitlik kelimesi, adalet kelimesini her zaman karşılamamaktadır, aynı anlama gelmemektedir. Adalet ise, kıst ise hak ile gerçekleşir. Bir yerde hak varsa, orada adalet var demektir. Hak Allah'tır, hak Allah'tan gelen şeydir. El-Hakku min Rabbik, hak Rabbinden gelen gerçeklerdir, vahidir, Kur'an'dır, Rabbinin emirleridir, Rabbinin yasaklarıdır. İşte hak bir yerde tecelli ederse, bir yerde hak hakim olursa, bir yerde hakkaniyet ölçüleri içerisinde hareket edilirse, orada adalet vardır, orada kıst gerçekleşmiş demektir. Hak Allah'ın ölçü ve prensipleridir. Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bu gerçeği şöyle ifade etmektedir. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Hazreti Musa'nın kavminden öyle bir grup, öyle bir ümmet vardı ki onlar hakka hidayet ediyorlar, hakka rehberlik yapıyorlar, bir de hakla adaleti sağlıyorlardı. Yani adaletin tesisi için mutlaka hakkın olması lazım. İnsan hakları, adalet, özgürlük gibi şeylerden bahsedilirken mutlaka ve mutlaka Rabbani ölçüler, Allah tarafından belirtilen prensipler gerçekleşmesi lazım, gündeme gelmesi lazım. Eğer Allah'ın prensipleri, Allah'ın ilkeleri ortada yoksa, orada adalet, orada insan hakları, orada hukuk kesinlikle olmayacaktır. Hakkın tecellisiyle ancak adalet gerçekleşecektir, adalet ancak hakla tesis edilecektir. Yine Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bu gerçeği şöyle vurguluyor. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Yarattığımız kimseler içerisinde öyle gruplar, öyle ümmetler vardır ki onlar hakka tabi olurlar, hakka hidayet ederler, hakka insanları rehberlik yaparlar ve hakla adaleti gerçekleştirirler. Eğer bizim kendi hayatımızda, bireysel hayatımızda, aile hayatımızda, toplumsal hayatımızda, toplumun çeşitli katmanlarında, çeşitli aşamalarında hak yoksa, yani Kur'an yoksa, Rabbimizin düsturu, ilkeleri, prensipleri yoksa, o zaman orada adalet yoktur. Bir ortamda biz adaleti gerçekleştirmek istiyorsak, kendi sorumluluğumuz içerisinde, kendi sınırlarımız içerisinde adaleti tesis etmek istiyorsak, mutlaka hakkı hakim kılmak zorundayız. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ Sosyal hayatta, özellikle ticari hayatta, ticari ahlaka dikkat çekerken Rabbimiz buyuruyor ki, aman ölçüye dikkat edin, tartı konusunda da adaleti tesis edin, kısta dikkat edin, buyuruyor Rabbimiz. İşte Ticari hayatta mutlaka adaleti gözetmek, kısta riayet etmek gerekmektedir. Ölçerken ve tartarken adaletli olmak gerekmektedir. Araf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Rabbimiz müşrikleri anlatırken, müşrikler Allah-u Teala'nın söylemediği şeyi söylüyorlar. Allah-u Teala'nın emretmediği şeyi Allah emretmiş gibi lanse ederek insanları kandırıyorlardı. Allah-u Teala hac ibadetini emretmişti. Hazreti İbrahim'den beri insanlar hac ediyorlardı. Ama Mekkeli kafirler ekonomik gelir sağlamak için hacca gelen insanları, Kabe'ye gelen insanları sömürmek için diyorlardı ki siz normal elbiselerinizle hac edemezsiniz. Günah işlediğiniz elbiselerle nasıl Allah'ın huzuruna çıkacaksınız? Bu elbiselerinizi çıkarıp Mekke'den yeni elbiseler almanız lazım. Eğer alacak imkanınız yoksa Kabe'yi çıplak olarak tavaf etmeniz gerekir diyorlardı. Ve Allah da bunu böyle istiyor. Allah böyle emrediyor. Biz kendimiz istemiyoruz. Biz Allah'ın emrini söylüyoruz diyerek insanları böyle din adına kandırmaya çalışıyorlardı. Allah-u Teala da Araf suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ De ki Rabbim adaleti emretti. Allah-u Teala adaleti emreder. Yani adaletli söz söylemeyi, dini Allah'tan geldiği şekilde yaşamayı, öğrenmeyi emreder Allah-u Teala. İnsanların böyle Allah adına konuşmalarını, Allah adına yalan söylemelerini, Allah'a iftirada bulunmalarını Allah-u Teala kesinlikle yasaklamıştır. İnsanlar Allah adına konuşurken dengeli konuşmak zorundadırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Rabbimiz Kur'an'da eğer o bizim söylemediğimiz bir şeyi söylese veya bize bir yalan isnat etse biz onu şah damarından yakalarız buyuruyor Rabbimiz. Bundan dolayı Allah adına konuşan insanlar dikkatli konuşmak zorundadırlar. Ahzab suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz cahiliye dönemindeki bir yanlışlığı düzeltirken evlatlıkları babalarına nispet ederek çağırmamızı emretmektedir. Onlar evlatlıkları veya köleleri gerçek babalarıyla değil de üvey babalarıyla isimlendirirler. Rabbimiz bunun adaletsizlik olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَدُ عِنْدَ اللّٰهِ Onları asıl babalarının isimleriyle çağırın. Onlara asıl babalarının isimleriyle seslenin. Bu Allah katında daha adaletlidir, daha dengelidir. Yine Rabbimiz Mümtahine suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الد۪ينَ Allah-u Teala dinde size savaş açan, din konusunda, dininiz konusunda sizinle savaşan insanlarla savaşmanızı yasaklamıyor. Allah-u Teala bu konuda size yasak koymuyor. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِتُوا اِلَيْهِمْ Yine Allah-u Teala sizi beldelerinizden, yaşadığınız ortamdan, diyarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmayı, onlara adaletli davranmayı da yasaklamıyor. Yani inancı ne olursa olsun, size bir zararı yoksa, sizin dininize sataşmıyorsa, siz onlara karşı dengeli olmak, onlara karşı adaleti ikame etmek, adaleti ayakta tutmak zorundasınız. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Allah, muksitin olanları, dengeli hareket eden, hakkaniyet ölçüsünde, hakka uygun bir şekilde hareket eden insanları Allah-u Teala sever. Rabbimizin El-Kıst ismini Kur'an'daki bazı ayetler çerçevesinde incelemeye çalıştık. Ve şu gerçek ortaya çıkıyor. Allah-u Teala El-Muksit'tir. Allah-u Teala adaleti temsil eder. Allah-u Teala adaleti ister ve tesis eder. Allah'ın istemiş olduğu adalet hem ölçü ve tartıda, ticari hayatta gerçekleşecek. Hem insani ilişkilerde hem hüküm konusunda karar verme, hükmetme konusunda kıstın gerçekleşmesi lazım. Ayrıca dini anlamada, dini uygulamada ve dini insanlara aktarma konusunda da Allah-u Teala bizden adaletli davranmamızı istiyor. Özellikle şu içinde yaşadığımız son zamanlarda insanlar dini anlarken, insanlar dini uygularken, hele hele başkalarına fetva verirken, dini anlatırken gerçekten dengeli olmaları gerekiyor. Birilerine yağcılık yapacağız, birilerine yalakalık yapacağız diye Allah'ın dinini saptırmaması lazım. Ayetlerin hedefini saptırmaması lazım. Birilerine yaranmak için, az bir dünya menfaati için, döner koltuklar elde etmek için, bir takım payeler elde etmek için kesinlikle Allah'ın dininde taviz vermemek, adalet özelliğinden sapmamak lazım. Çünkü bir gün Allah'la karşılaşacağız, bir gün Allah'ın huzurunda toplanacağız. El-Cami'a ismiyle Rabbimiz bizi huzurunda toplayacaktır. Adaleti tesis ettik mi? Dengeli bir şekilde, hakka uygun bir şekilde konuştuk mu? Hakkın temsilciliğini yaptık mı? Allah-u Teala bundan bizi sorgulayacaktır. Bundan dolayı müftiler, fetva verenler, din adına konuşanlar, Allah adına konuşan insanlar mutlaka dengeli konuşmak, adaleti ayakta tutmak zorundadırlar. Allah'ın sözcüsü olmak zorundadırlar. Birilerinin sözcülüğü yerine Allah'ın sözcülüğünü temsil etmek durumundadırlar. Allah-u Teala müminler arasında adaleti tesis etmemizi bize görev olarak yüklemektedir. فَاِنْ فَاَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ Hucurat Suresi 9. Ayet-i Kerime. Savaşan iki Müslüman topluluk eğer bu savaşlarından vazgeçerlerse, siz onların aralarında adaleti tesis edin, onları adaletle sulh etmeye, barıştırmaya çalışın. وَاَقْسِتُوا Bir de adaletten sonra dengeli davranın. Onların haklarını yerine getirmeye çalışın. Cezayı hak edene cezayı verin, mükafatı hak edene de mükafatı verin. Nasihat hak edene nasihat verin, dengeli bir şekilde hareket edin. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِت۪ينَ Allah, muksitin olan, dengeli olan, dengeli hareket eden, yerli yerince hareket eden kimseleri Allah-u Teala sever. Allah-u Teala anlaşma, alışveriş, ticaretle ilgili konularda da yazmayı ihmal etmeyin diye emrederken Bakara suresinin 282. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. ذَٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ Anlaşmalarınızı, alışverişlerinizi kayda geçmeniz, yazıya dökmeniz Allah katında daha adaletlidir, daha dengelidir, adalete daha uygundur. Ve akvemu lişşehade, şahitliği veya kanıtlama konusunda, kanıtlama bakımından daha kuvvetlidir, daha kıvamlıdır. Ve edna, daha adalete yakın olandır. Ella tertabu, şüpheye düşmeme konusunda daha uygundur, daha yakındır. İşte insanlar alışveriş yaparken, insanlar anlaşma yaparken, bir takım ahitlerde, bir takım akitlerde bulunurken insanlar Rabbimiz tarafından yazılma emrediliyor. Özellikle borçlanma konusunda, müdayene konusunda mutlaka anlaşmanın yazılması gerekiyor. Allah yazmayı emrediyor, kayda geçirmeyi emrediyor. Bu Allah katında daha dengelidir. فَاِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ İnsanlar arasında hükmettiğin zaman adaletle hükmet. Adalet neydi? Adalet, haktan gelen şeydir. Allah'tan gelen şeydir. Haktır. İşte karar verirken, hüküm verirken, biz Allah'ın kitabına göre, Kur'an'a göre hareket edeceğiz. Kur'an ne diyorsa, ona göre hareket edeceğiz. Böylece biz adaleti yakalamış olur, adaleti tesis etmiş oluruz. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِت۪ينَ Allah dengeli davrananları sever. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade 3 kez zikredilmektedir. Yani اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِت۪ينَ Allah dengeli davrananları sever ifadesi 3 kez zikredilmektedir. Bu dengeli davranmak, adaletli davranmak hayatın bütün bölümlerinde olacaktır. Yani hayatın her bölümünde Müslüman dengeli olacaktır, her aşamasında dengeli olacaktır, dengeyi asla sapmayacaktır. Rabbimiz Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde ilim sahiplerini, ilim erbabını överken onların adaleti ikame ettiklerinden söz eder. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil kıst. Muhakkak ki Allah'tan başka ilah olmadığına, yegane ilahın Allah olduğuna Allah, melekler ve ilim erbabı adaleti ikame ederek şahitlik yaparlar. Gerçek alimler, gerçek ilim erbabı Allah-u Teala'dan başka ilah olmadığını, Allah'tan başka söz sahibi olmadığını, Allah'tan başka kulluğa ve ibadete layık kimsenin olmadığını adaleti ayakta tutarak şehadet ederler. İlim adamının özelliği adaleti ayakta tutması, gözetmesi, geçerli kılmasıdır. Allah böyle ilim adamlarının şahitliklerini hem dünyada hem de ahirette kabul ediyor. İlim adamı Allah ile kulları, kullar ile kullar arasında adaleti gündeme getirir ve gereğini söyler, ona göre hareket eder. Yani ilim adamı hak adamıdır, şehadet adamıdır, adalet adamıdır ve Allah adına söyler, Allah adına hareket eder. Allah ile kullar arasındaki meselelerde adaletli bir şekilde davranır. Yine kullar ile kullar arasındaki konularda yine adaleti gündeme getirir, adaleti ayakta tutar. İnnellezîne yekfurûne biâyâtillâh. Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allah'ın ayetlerini küfreden veya Allah'ın ayetlerinin üzerine örtmeye çalışan kimseler ve yaktulûnen nebiyyîne bigayri hakkın, haksız yere peygamberleri öldürenler, haksız öldürdüklerini kendileri de biliyorlar. Bile bile peygamber öldürenler ve yaktulûnellezîne ye'murûne bil kıstı minennâs, yine insanlardan adaleti ayakta tutmaya çalışan, insanlara adaleti emreden kimseleri öldürenler tebeşşirhum bi'azâbin elîm, işte onları elîm, can yakıcı bir azapla müjdele buyuruyor Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Bir takım insanlar adaleti emrediyorsa biz onlara yardımcı olacağız, onlara dua edeceğiz, onların yanında yer alacağız, kesinlikle onlara karşı çıkmayacağız, onlara karşı çıkanlara karşı çıkmaya çalışacağız, onların daima destekçisi olacağız. Rabbimiz Yasin suresinde Habib-ül Neccar'ı anlatırken, şehrin ileri gelenlerinden veya şehrin üst tarafından gelen bir adamdan bahseder. Peygamberleri destekliyor, peygamberlerin yanında yer alıyor, kavmine karşı güzel bir tavır alıyor, peygamberleri destekliyor, hakkın yanında yer alıyor, adaletli bir şekilde, dengeli bir şekilde hareket ediyor. Bundan dolayı Rabbimiz o insanı, o mübarek insanı kitabına almış, hem de kitabının kalbi mesabesinde olan Yasin suresinin içerisine almış ve onu neticede Rabbimiz cennete koymuştur ve o insan cennete girdiği halde keşke kavmim benim durumumu bilseydi, Rabbimin beni affettiğini bilseydi diyerek Müslümanca bir tavrın kendisini cennete ulaştırdığını bize ifade etmektedir. Maide suresinin 8. ayet-i kerimesinde, Nisa suresinin 135. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler, ey iman şerefiyle şerefyab olanlar, kûnû kavvâmîne bil kıstı şühedâ elillâh. Allah için şahitlik yaparak adaleti gözetin, adaleti ikame edin, adaleti ayakta tutun, adaleti kıvamında tutun, adaleti saptırmayın, dengeyi şaşmayın, dengeyi aşmayın diyerek Rabbimiz müminlere adaletli davranmayı, adalete şahitlik yapmayı emretmektedir. Yunus suresinin 4. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnnehu yebde'ul halqa sümme yu'idu. Allah yaratmayı ilk başladan ve sonra onu tekrar getirecek olandır. Hem insanları yaratan, öldükten sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Diyezzellezine amenu ve amilus salihati bil kıst. Allah insanları neden tekrar diriltecektir? Çünkü Allah iman edip güzel davranışlarda bulunanlara adaletle muamele edecek, nasiplerini onlara hak ettiklerini verecektir. Allah-u Teala'nın El-Muksit isminin iki boyutu vardır. Bir dünya boyutu, bir de ahiret boyutu. Allah-u Teala Kur'an göndererek, peygamber göndererek El-Muksit özelliğini tecelli ettirmiştir. Hakkı indirmiştir Allah-u Teala, hakkı göndermiştir. Böylelikle Allah-u Teala hakla beraber adaleti tesis etmiştir. El-Muksit özelliği Kur'an'la peygamberle tecelli etmiştir. Biz eğer adalet özelliğine sahip olacaksak, el-adil olmak istiyorsak, Allah'ın kitabına ve Allah'ın peygamberinin yoluna sımsıkı sarılmak zorundayız. Kur'an'ı, yani hakkı ikame edeceğiz, hakkı gerçekleştireceğiz, hakka tabi olacağız. Peygamber hakkı en güzel yaşayan insan, hakka uygun hareket eden insan, Kur'an'la hüküm veren insandı ve böylelikle el-adil özelliğine sahipti. Biz de peygamberin yolundan gittiğimiz zaman bu özelliğe inşallah biz de sahip olacağız. Bir de Rabbimizin El-Muksit isminin ahiret boyutu vardır. Allah-u Teala kullarına dünyadayken adaletli bir şekilde davrandığı gibi adaleti öğrettiği gibi ahirette de Allah-u Teala mutlak adaletini tesis edecek ve tecelli ettirecektir. Allah müminlerin nasiplerini adaletle verdiği gibi kafirlerinkini de adaletle verecektir. Rabbimiz Yunus suresinde şöyle buyuruyor: وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ. Haksızlık yapanlar, dünyadaki her şey onların olsa, kurtulmak için fidye vereceklerdi, fidye verirlerdi ama Allah onlardan fidye kabul etmeyecek. Yani dünyadaki bir takım adaletsizlikler, zulümler, haksızlıklar, adam kayırmalar kesinlikle ahiret günde olmayacak. Orada terazi hak olarak kullanılacaktır ve o zaman Rabbimizin adaleti özelliği, el-muksit özelliği geçerli olacaktır. İnsanlar yeryüzünde ne varsa hepsine sahip olsalar, zalimler bunu vermek isteyecekler, kurtulmak için fidye olarak vermek isteyecekler ama Allah kesinlikle onlardan herhangi bir fidye kabul etmeyecek. Onlardan herhangi bir referans kabul etmeyecektir Allah-u Teala. Aracıyı, şefaatçileri Allah kesinlikle kabul etmeyecektir. Bütün herkes şefaatçi olsa bile kesinlikle Allah zalimlerin cezasını mutlaka verecektir. Ve eserun nedamete lemma ra'u'l azab ve kudiye beynehum bil kıst ve hum la yuzlemun. Onlar pişmanlıklarını ortaya koyacaklar. Nedametlerini ortaya koyacaklar. Azabı gördükleri zaman her şey ayan ve beyan ortaya çıkacak. Allah o zaman onların arasında adaletle hükmedecektir. O zaman adalet tesis edilecektir. Onlar pişman olsalar bile Allah onları affetmeyecektir kesinlikle. Çünkü pişmanlık dünyada geçerlidir. Ahiretteki pişmanlık herhangi bir fayda vermeyecektir. Ama Allah onlara asla zulmetmeyecektir. Allah hurma çekirdeğinin üzerindeki o ince zar kadar, zarın ağırlığı kadar bile Allah onlara kesinlikle zulmetmeyecektir. Dünyada yaptıkları zulmün, zalimliğin karşılığını Allah onlara verecektir. Allah zalim değildir. Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve nada'ul mevazine bil kıst liyevmil kıyame." Kıyamet günü için biz hassas ve doğru terazileri kurarız. O gün ölçüler şaşmaz. O gün teraziler asla yanılmaz. O gün Allah el-muksit ismiyle teraziyi koyacak ve herkesin zerre kadar yaptığı iyiliğin karşılığını verecek. Zerre kadar yaptığı kötülüğün karşılığını da Allah-u Teala verecektir. Rabbimiz Hadid suresinde adalet özelliğini bize ortaya koyar. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki biz apaçık beyinelerle, apaçık belgelerle peygamberlerimizi gönderdik. وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ. Biz bu peygamberlere beyineler verdik. Bununla beraber kitabı verdik. Allah-u Teala kitabı vermiş. Daha sonra vel mizane, mizanı, adaleti vermiştir. Niçin? لِيَقُومَنْ نَاسُ بِالْقِسْ İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar. Adaleti gerçekleştirsinler. Adalet kaim olsun diye Allah kitap ve teraziyi, adaleti vermiştir. وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Allah kitapla, mizanla beraber bir de demiri indirmiştir. Demiri vermiştir. Niye vermiştir? Çünkü demirin kendisinde sertlik vardır, insanlar için faydalar vardır, menfaatler vardır. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرَهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ Allah böylelikle, yani kitabı vermekle, teraziyi indirmekle, hadidi, yani demiri, otoriteyi, gücü vermekle Allah-u Teala kendi dinine, kendine, peygamberine kimler yardım ediyor? Kimler Allah'ın dininin yardımcısı? Bunu Allah-u Teala öğrenmek istiyor. Bunu bilmek istiyor Allah-u Teala. Bundan dolayı Allah bu üç tane özelliği, bu üç tane unsuru vermiştir. اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ Allah kavidir, çok güçlüdür. Allah'a kimse güç konusunda karşı koyamaz. Allah'la kimse boy ölçüsemez. Allah'la kimse kıyaslanamaz. Allah azizdir. Allah mutlak galiptir. Ve Allah izzet ve şerefin, büyüklüğün, azametin sahibidir. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz üç tane unsurdan bahsediyor. Ve bu üç unsur dengeli bir şekilde sıralanmış. El-Kitab, El-Mizan ve El-Hadid. Kitap, terazi ve demir. Kitap, yani yasa, kurallar, ilkeler ve prensipler. Allah, insanların mutluluğu için, toplumun mutluluğu için yasalar, kurallar göndermiştir. Bu kitabın hayata uygulanması için Allah-u Teala bir de dengeyi, mizanı vermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı göndermiş, peygamber kitabın hayata nasıl aktarılacağını, nasıl pratize edileceğini bize hayatında göstermiştir. Allah'ın kitabını en iyi anlayan insan Hazreti Peygamber'dir. Allah'ın kitabını en güzel hayatına tatbik eden, uygulayan insan yine Hazreti Peygamber'dir. Ve o dönemdeki sahabe-i kiramdır. İşte biz Allah'ın yasalarını, Allah'ın ilkelerini ve prensiplerini nasıl anlayacağız, nasıl yaşayacağız? Peygamber'e ve o topluma, asıl saadete bakacağız. O döneme bakacağız. O dönemde Allah'ın ayetleri nasıl uygulanmış? İşte bunu Allah'ın kitabından ve Allah'ın kitabının yansıması olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından, sünnetlerinden ve hadislerinden öğreneceğiz. Bunları öğrendik. Kitabı nasıl uygulayacağımızı, kitabı nasıl yaşayacağımızı öğrendik. Sırada otoriteye geldi sıra. Yani Allah'ın kitabı ölü cümlelerden ibaret değildir. Allah'ın kitabı beyin jimnastiği yapmak için okunacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabı kültürümüzü artırmak için okunacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabı ansiklopedik bilgilerden ibaret değildir. Allah'ın kitabı hayat kitabıdır. Allah'ın kitabı adaleti tesis etmek için okunması lazım. Böylece insanlar Allah'ın kitabını diri ve canlı cümleler haline getirecek. Eğer mevcut otorite adaleti bir kenara bırakır, kitapla baş başa kalacak olursak, adaleti yani el-adil özelliğini ortadan kaldıracak olursak, artık mevcut otorite kitabı istediği şekilde tahrif edecektir, kitabı yırtmaya başlayacaktır, kitabın bir bölümünü kabul edecek, diğer bir bölümünü kabul etmeyecektir. İstediği şekilde, kendi menfaatine ve maslahatına uygun bir şekilde Allah'ın kitabıyla oynamaya başlayacaktır, onu tahrif etmeye başlayacaktır. Ama hadit ile kitap arasına, yani otorite ile Allah'ın yasaları arasına adaleti koyduğumuz zaman, adaleti tesis ettiğimiz zaman, o zaman gerçek mutluluk tesis edilmiş olacak. Allah'ın kitabı, Allah'ın maksadına uygun bir şekilde insanların mutluluğunu tesis edecek, insanlara adaleti sağlayacaktır. Rabbimizin 87. ismi El-Cami' ismi. El-Cami' ismi, cema kelimesinden toplanmak, bir araya gelmek, bir araya getirmek, birbirine katmak, yaklaştırmak kelimesinden türetilmiştir. Allah-u Teala'nın El-Cami ismi, toplayan, bir araya getiren, buruşturan, birleştiren anlamında kullanılmaktadır. El-Cami kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki kez kullanılmaktadır. Allah için özellikle kullanılmaktadır. Birisi Âl-i İmrân suresinin 9. ayet kerimesinde. Rabbena inneke câmi'un nâsil yevmin lâ raybe fî. Ya Rabbi, ey Rabbimiz, sen kendisinde şüphe olmayan o gün için, yani kıyamet günü için insanları toplayacaksın. Toplama özelliğine sahipsin. İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad. Allah vaadinden dönmez. Yine Nisa suresinin 140. ayet kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnallâhe câmi'ul münâfikîne vel kâfirîne fî cehenneme cemî'a. Allah-u Teala cehennemde münafıkları ve kafirleri toplayacaktır, onları bir araya getirecektir. Bu ayet-i kerimede önce münafıklar, sonra kafirler geçiyor. Özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Allah-u Teala önce münafıkları, sonra kafirleri cehennemde toplayacaktır. Allah kıyamet gününü de Yevmul Cema' olarak isimlendirmiştir. Tegabun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُونَ İşte Allah-u Teala o gün, o toplanma gününde sizi toplayacaktır. O gün tegabun günüdür. Kayıp ve kazançların ortaya çıktığı gündür. Kim kazanmış, kim hüsranda, kimse kaybetmiş, işte onlar o zaman ortaya çıkacaktır. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا Kim Allah'a iman eder ve salih ameller işlerse, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ Allah onun günahlarını örtecektir ve yudhilhu cennetin tecri min tahtiha'l enhar Allah altından ırmaklar akan cennetlere onu sokacaktır. Halidine fiha ebeda hem de orada onlar ebedi kalacaklardır. Zalikel fevzul azim en büyük kurtuluş da zaten budur. Allahu Teala neden kıyamet gününe yevmul cem diyor? Çünkü Allahu Teala kıyamet gününde öncekinleri ve sonrakinleri bir araya getirecektir. اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ لَمَجْمُعُونَ اِلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ Öncekiler ve sonrakiler, atalar ve torunlar, ecdat, herkes o gün o malum gün için toplanacaktır. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ اِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ Kıyamet gününde insanların kemikleri etleriyle bir araya gelecek, insanların bedenleriyle ruhları bir araya gelecek, bundan dolayı Allah-u Teala kıyamet gününe يَوْمُ الْجَمْعَ demiştir. Yine kıyamet gününde insanlar ve cinler bir araya gelecekler. قَالُ دُخُلُوا ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ Araf suresi 38. Allah diyecek ki, haydi girin bakalım. Sizden öncekiler ki ümmetlerle beraber, cinlerden ve insanlardan oluşan diğer ümmetlerle beraber, haydin ateşe girin diyecek, o insanları ateşe sokacaktır. Yine Allah-u Teala kıyamet gününde müstekbirlerle mustazafları bir araya toplayacaktır. Yani batılın temsilcileri, batıla önderlik yapanlar ve onların peşinden gidenleri Allah bir araya getirecektir. Kullemâ dehalet ummetun le'anet uhdehâ. İşte müstekbirler ve mustazaflar, yani müstekbirlerin yolundan gidenler, onları alkışlayanlar, onların peşinden koşturanlar, onları destekleyenler bir araya gelecekler ve birbirlerine lanet etmeye başlayacaklar. Ya Rabbi bunlara kat kat azap ver diyerek birbirlerine lanet edecekler. Allah sevgilileri bir araya getirecektir o gün. İnsanlar sevdikleriyle beraber olacaktır. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi o zaman tecelli edecektir. Yine herkes kitabıyla bir araya gelecek o zaman. Herkes önderiyle, lideriyle bir araya gelecektir. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ İsra suresi 71. ayet-i kerime, herkesi imamıyla karşı karşıya getireceğiz, beraberce birleştireceğiz buyuruyor Rabbimiz. Kıyamet gününde güneş ve ay birleşecek. وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ Böylelikle يَوْمُ الْجَمْعِ gerçekleşmiş olacaktır. Allah-u Teala El-Cami' ismiyle bütün izzet ve şerefi kendinde toplamıştır. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Yoksa kafirlerin yanında izzet mi arıyor onlar? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Asıl izzet ve şeref, üstünlük tamamen Allah'ın katındadır. Allah'a aittir. İzzeti ve şerefi Allah'ta arayın. Yine o gün şefaatin tamamı Allah'a aittir. El-Cami ismiyle Rabbimiz şefaati kendinde toplamıştır. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا De ki şefaat tamamen Allah'a aittir. Yine Allah af ve mağfiretini de rahmetini de kendinde toplamıştır. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affeder. Yeter ki siz Allah'ın yolundan gidin, Allah'ın yoluna tabi olun. Allah El-Cami' ismiyle bütün mükemmellikleri zatında, vasıflarında, fiillerinde, isimlerinde kendi üzerinde toplamıştır. Yani El-Cami' Allah bütün mükemmellikleri toplayan anlamındadır. El-Cami' birbirine benzeyen varlıkları bir araya getiren, insanları yeryüzünde toplamış, kıyamette tekrar toplayacaktır. Allah birbirinden farklı varlıkları toplar, gökler, yıldızlar, hava, yer, deniz, hayvanlar, bitkiler, madenler hepsini bir araya getirir. Allah bir de birbirine zıt varlıkları da bir araya getirir, toplar. Soğuk, sıcak, erkek, dişi, gece, gündüz, yağış, kuru gibi zıt unsurlar Allah'ın El-Cami ismiyle bir araya gelir. Allah cüzleri, parçaları toplar. Atomları, hücreleri, kromozomları, spermleri bir araya getirir Allah-u Teala. Canlıları yaratır. Ruhu ve cesedi birleştirir. Sonra Allah-u Teala El-Cami ismiyle kalpleri birleştirir. Dostları bir araya getirir Allah-u Teala. Nitekim Âl-i İmrân suresinde Allah-u Teala فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah düşmanları, düşmanların kalplerini birleştirir. İslam nimetiyle insanlar nimetlendiği zaman kardeş olurlar. Böylelikle birbirlerini severler, kalpleri bir araya gelmiş olur. Kıyamet gününde de Allah müminleri birbirine husumet taşıyan müminleri bir araya getirecek. Onların kalplerindeki husumeti alacak ve onlar kıyamet gününde beraber olacak. Allah-u Teala müminleri aileleriyle, zürriyetleriyle iman üzere olan insanları bir araya getirecektir. Böylelikle Allah-u Teala'nın El-Cami ismi gerçekleşecektir. Bir de Allah-u Teala kıyamet gününde bizi Kur'an'la karşılaştıracak, Kur'an'la beraber toplayacaktır. Kur'an o gün müminler için şefaatçi olacak. Allah'a itiraz edecek, savunacak müminleri, işte Kur'an'a saygı duyanları Kur'an alacak, cennete götürecek. Ama kim Kur'an'a saygısızlık yaparsa, Kur'an onu doğru cehenneme sürükleyecektir. Allah-u Teala El-Cami ismiyle insanları kıyamet gününde toplayacak, bir araya getirecek, Kur'an'la karşılaştıracak ve biz Kur'an'la hesaba çekileceğiz. Kur'an'la dünyada beraber olursak, ahirette de inşallah Kur'an bizim yanımızda olacak, bize şefaatçi olacaktır. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.